Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah, 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 2. Ayrım. İlk Söz. Romanlarımdaki dipnotu çokluğunu kimi okurlarım olumlu karşılarken, kimileri de bu yoğunlukta dipnotunun gereksizliğini öne sürerek eleştirdiler. Vurgulamam gerekir ki romanlarım tarihi roman değil, tarihin romanıdır. Her kurgumun gerisinde tarih eserlerinden esinlenmeler vardır. Ancak bu esinlenmelerin kanıtlarını gören okuyucu tarihin galerilerinde gezindiğini duyumsayabilir. Ama notları eleştiren okurlarıma saygı duyduğumdan elinizdeki romanda yazarları vefat etmiş eserlerden yaptığım alıntıları italik harflerle yazarak notlarda önemli azaltmalara gittim. Alıntıları italik harflerle belirterek o satırları kendime mal etmemek etik anlayışıma göre zorunluluk olduğu gibi bu bölümler aynı zamanda romanımın tarihin romanı olduğuna ilişkin kanıtlardır da. Romanlarımda tarihçilerin katılmayacakları tezler, hipotezler olabilir. Ama romancının özgürlüğü ve hayalciliği tarihçilerin araştırmalarına yön verebilir. Bu nedenle araştırmaya dayalı romanların tarihçiler tarafından küçümsenmesi şöyle dursun, desteklenmesi gerekir. Elinizdeki roman, çileli araştırmalardan sonra 7,5 yılda tamamlanabilmiştir. Şu anda gerçekten yorgunum ve uzun süre yeni bir konuyu ele alamayacağım. Bir yazarın kullandığı dile karşı sorumluluğu olduğuna hep inanmışımdır. Dil bilimci Profesör Doğan Aksa'nın eserlerinde öne sürdüğüne göre, sokaktaki insan 1000, aydınlar 2500, 3000 kelimeyle konuşuyorlar. Edebiyatçılar ise tüm eserlerinde en çok 6000-6500 sözcük kullanıyorlar. Aksa'na göre bütün eserlerinde 10.000 sözcük kullanan bir Türk yazarının anlaşılması olanaksızdır. Son Hazaryalı'da sözcük sayısı 11.500'e ulaşmıştı. Elinizdeki romanımda 12.000 sayısını aştığımı sanıyorum. Üstelik bu sayının içinde yüzyılımıza ilişkin pek çok sözcük de yok. Böylesini açık ara rekora karşın anlaşıldığımı umuyorum. Kuşkusuz bu sonuca ulaşmak için ağır işçi gibi çalıştım. Elime geçen her sözlüğü okudum. Karıştırmadım, not çıkararak okudum. Adeta Türkçemi yeni baştan inşa ettim. Diğer yazarlarımız da bütün eserlerinde 14-15 bin sözcük kullanabilirlerse Türkçemiz zenginleşecektir. Unutmayalım ki düşünce alanımız kullandığımız sözcük adediyle sınırlıdır. Amacım ise övünmek değil, bunun önemine değinerek düşünce alanımızın genişlemesine katkı vermektir. Bazı okurlarım cümlelerimi kısa kurduğumdan yakınmışlardı. Onların bu yakınmalarına yanıt olarak bir yerde iki sayfa süren bir cümle kurguladım. Sanırım okurlarım bu yazar şakasını hoş göreceklerdir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmayan Arapça ve Farsça kökenli sözcükleri de kullanmak zorunda kaldım ve bu zorunluluğun bende yarattığı suçluluk duygusunu sözlüklerde olmayan ama Türkçenin yapısıyla uyumlu sözcükler üreterek gidermeye çalıştım. Yalnızca bu romanımda 29 yeni sözcük önermiş durumdayım. Tarihsel roman yazmanın kendine özgü zorlukları vardır. Evrensel sözcüğü yerine cihan şumul sözcüğünü seçerseniz bazen gemi yerine sefine deme gereğini hissedersiniz. Kahvenin olmadığı dönemi anlatırken kahverengi gözden söz edemezsiniz. Vesaire. Bazı sözcükler sizi alabildiğine yorar. Strateji yerine sevkül ceyş, kapitülasyon yerine imtiyazatı ecnebiye sözcüklerini bulabilmem günlerimi almıştı. Metne iç ahenk yerleştirmeye de çalıştım. Nitekim, devlet konservatuvarından mezun olmuş ve yıllarca opera ve tiyatro sanatçılığı yapmış dostum Yunus Kırılmış bana, senin romanlarında müzik var dediğinde çabalarımın bir otoritece saptandığını gördüğüm için sevincimden uçacak gibi olmuştum. Bu romanımda insan doğasını etüt edebilmek önde gelen çabalarımdan oldu. Böylece dünü bugüne bağlayan bir yapıtın ortaya çıktığını umut etmek istiyorum. İnancıma göre romancı insanı konu edindiğini unutmamalıdır. Sanırım artık sizlere iyi okumalar dileyebilirim. Birinci bölüm. Dönemeç. Konya Sarayı'nın ön avlusuna ok gibi dalan genç adam atından yuvarlanırcasına inerken, "Şehzade Selim Han'a önemli haberlerim var," dedi nefes nefese ve dizginleri yanında bitiveren at oğlanının eline tutuşturup koşar adım ikinci avluya yöneldi. Bozkır soğuğu hele güneş günündisini ağınca can yakacak denli ısırır insana. Oysa 1543 yılının bu Kasım ikindisinde Konya platosuna kış üfüren ayaza karşın delikanlının anından süzülen ter, onun toza belenmiş kavruk yüzünü ince dereciklerle desenlemişti. Genç adam ikinci avluya çıkan granit basamakları koşar adım tırmanırken yorgunluktan ölecek gibiydi. Kapıdaki azap muhafızlar mızraklarını çaprazlayarak onu durdurdular. Adam kendisine soru sorulmasına fırsat vermeden, "Ben Ali Çavuş, şehzademize önemli haberim var," dedi, hızlı hızlı soluyarak. Azaplardan soldaki emredici sesiyle, "Bekle," dedikten sonra başını arkaya çevirdi. Ali Çavuş'un orada göremediği birisini onun dediklerini aynen tekrarladıktan sonra, "Saray ağasına haber verile," diye ekledi. Ali Çavuş, kemiklerini dinlendirmek için taş duvara yaslandı. Adını açıkladığına göre Şehzade Selim'in adamı olduğu artık ortaya çıkmış, böylece casusluk dönemi sona ermişti. Aslında buna sevinmeliydi. Bir şehzadenin sarayında başka şehzadenin casusluğunu yaparken Azrail'in yakıcı soluğunu her daim ensede hissetmek öykünecek şey değildi çünkü. Dalgası sürüp gidecekti belki ama ayağını sürüyerek gelen saray ağasının teneke gıcırtısını andıran yetkili sesi onu düşüncelerinden sıyırdı. "Şehzademizin konukları var," diyeceğini bana söyle. Hadımlardan oldum olası nefret eden Ali Çavuş, ona küçümseyici bir bakış fırlattı. Sonra durdurak bilmeden, onca yol tepen kendisi değilmiş gibi, göğsünü gururla kabartarak, "Biz Selim Han'ın has adamıyız, diyeceğimizi yalnız ona söyleriz," dedi ve ekledi. 7 gündür yemeden içmeden at koşturmamız herhalde boşuna değil. Adımız Şehriyar Hazretlerine tiz bildirile. Yoksa günah benden gitti. Bilinmiş ola." Saray ağası bir an duraksadı. Gözlerini kırpıştırarak düşünürken Ali Çavuş'u yılların alışkanlığıyla tepeden tırnağa süzüyordu. Adamın halinden nedenli uzun yol teptiği belliydi ve burnunu havaya dikişine bakılırsa gerçekten şehzadenin has adamı olmalıydı. Acaba seferdeki Sultan Süleyman'a ecel vaki olmuştu da şu şişinde herif Selim Han'a müjde mi getirmişti? Eğer öyleyse Mahidevran'ın oğlu Şehzade Mustafa Amasya'da, Hürrem'in diğer oğlu Mehmet Manisa'da olduğundan ölümüne yarış çoktan başlamıştı ve saniyelerin önemli olduğu, bu yarışta gecikmenin kelle götüreceğini bilecek denli deneyimliydi. Sonunda can tatlılığı protokol kurallarını alt edince geriye dönerek ikinci avlunun sağındaki rebaklı binaya doğru yekindi. Saray ağasının dönüşü göz açıp kapatmaya denk düşecek denli kısa zamanda oldu. Yaşlı hadım çatık mızrakları eliyle aralarken Ali Çavuş'a "Ardımca gel, şehzademiz seni bekliyor," dedi. Ali Çavuş nöbetçilere çalımlı bakışını atmayı savsamadan ağanın peşine takıldı. Yayvan kemerin altından geçerek çimleri her mevsimde yemyeşil olan iç bahçeye girdiler. Ortadaki ahşap köprülü havuzun fışkırığından dökülen suların şıpırtısı koyu gölgelere gömülen bahçedeki sessizliği zedelemekten ürker gibiydi. Yanlarda sıralanan tonoz damlı odaların sar çaprazda buluştuğu yerde iki yivli sütunun taşıdığı tabanı altın yaldızla işlemeli, geniş saçak, ilk bakışta göz alsa da gerideki has oda ve harem bölümü şaşırtıcı sadelik içindeydi. Mutfaklarla orada çalışanlara ait koğuşların önünden geçip küçük meydanın tek görkemli öğesi olan çağırgan saçağa yöneldiler. Kapıda nöbette duran pala bıyıklı, çatık kaşlı baltacılar yana çekilip onlara yol verdiler. Şimdi hastalıklı ışıklarıyla kaba sıvalı duvarlara, kirli sarı gölgeler çizen şamdanların ürkünç loşluğu, gizemleştirdiği koridorda yürüyorlardı. Ali Çavuş, saray koridorlarının neden hep böyle ürpertici olduğunu ve tüm saraylarda ölümsüz sessizliğin irkiltici soluğunu neden üşensiz püskürttüğünü düşünürken, saray ağası iki yandaki dövme demirden kelepçelere geçirilmiş meşalelerle aydınlanan meşe kapının önünde durup, orada ellerini göğsünde çaprazlayan iri kıyım Azap'a bakarak başını hafifçe salladı. Azap, Ali Çavuş'un kılıcını kuşağına sokulu hançerine aldı. Alışkın elleriyle vücudunu sıvazlayıp saklıda silah bulunmadığına emin olunca kapıyı araladı ve Ali Çavuş içeriye süzüldü. Selim, tam karşıdaki brokar yastıklı sedirde bağdaş kurmuş oturuyordu. Ali Çavuş, bıyığını yeni terlediği dönemde onun yay germedeki yeteneğine hayran kalarak trendazlık talimleri yaptırdığı, son olarak sancağa çıkarken gördüğü şehzadeyi hayli değişmiş buldu. Selim, o zamandan bu yana oldukça şişmanlamış, 20 yaşında olmasına karşın göbeği tümsekleşmişti. 4 yıl önce rüzgarın uğuldadığı o karlı bozkır kışındaki müthiş çöküşün, onu yakından tanıştırdığı şarapla dost olduğu kıpkırmızı tombul yanaklarından belliydi. Ali Çavuş odaya girer girmez yükündü. Başını kaldırmadan doğrulup 3 adım attıktan sonra tekrar yükündü. Adam hala tık nefeste. Sessizliği ürkütmek istemezcesine, "Biraderiniz Mehmet Han'a Manisa'da aniden ecel vaki oldu. Seferden dönen padişahımız efendimize acı haberi iletmek için haberci yola çıkar çıkmaz, kulunuz da kimseye haber vermeden bu canibe tiz at sürdü" dedi ve Selim'in matlaşmış mavi gözleri o anda pörtleyiverdi. Belcesindeki Adel'e dizemli salınımlarla seyirirken, zihninin derinlerine itilmiş hırsları aniden depreşip beyin çeperlerine tırmalamaya başlamıştı. Etli dudaklarını büzüp Ali Çavuş'a yerdeki yastıkları gösterdi. "Otur" diye tıslayıp ekledi. "Anlat." Ali Çavuş, rükû edercesine yastıkların üstüne diz çöküp bildiklerini özetledi. "Geçen hafta bugün, karundaşınız Mehmet Han, hamamdan çıkıp sarayına vasıl oldukta aniden Baki Kapı'ya göçüvermiş. Ama sağda solda onun zehirlendiğini söyleyenler de var." Ali Çavuş başını öne eğdi. Selim'in yüzüne kan hücum etmiş, şarap kırmızısına çalan balonsu yanakları şimdi de patlıcan moru rengine dönüşmüştü. Genç şehzade içinden "Hürrem iş başında" diye haykırıyordu. Bu sözcüklerin dudaklarından fışkırıvermesinden ürker gibi etli avuçlarıyla ağzını örttü. Dehşetle sevinç sarmalında bir küp şarap içmişçesine sarhoş olmuş gibiydi. "Hürrem iş başında. Hürrem kimsin sen? Selim kim?" bilmiyordu. Kimlik yükleyici değerler sisteminin molozları arasında aşağılayıcı kahırlarla ömür boyunca debelenemeyeceğini, en ağır koşullarda dahi umut penceresi açmaya mahkum oluşun insan doğasından kaynaklandığını da bilmiyordu. Belki de yalancı kimliğiyle gerçek kimliğinin kıyasıya boğuşmasıydı. Usantılarının hınca yenildiği o saldırgan sırla birlikte, kara şal gibi üstüne çöken yalnızlığının yaşam dürtüsüne boyun eğdiği andı bu. Onu da bilmiyordu. Yalnızca avuçlarıyla yüzünü örttü. Kirpiklerinin arasından ona gizlice bakan Ali Çavuş, şehzadenin bu denli üzülmesine şaşırıyordu. O, bu düşünceler arasında salınırken, Selim karşısında birisinin bulunduğunu anımsayınca irkintiyle doğrulup avuçlarını çırptı. İçeri giren iç oğlanın yüzüne bakmadan, "Bu kulum zahmetli yollardan geldi, rahat ettirile" deyince, Ali Çavuş yükünerek dışarıya çıktı. Yalnız kalan Selim, tombul avuçlarıyla dizlerinden destek alarak doğruldu. Elleri arka belinde kenetlenmiş halde çiçek desenli İran halılarının üstünde dolaşmaya başladı. "Onu Hürrem katlettirdi. Ah, öz evladını bile," diyordu içinden. Sonra kozasını gizilde örmeye başladığı 4 yıl öncesinin paralayıcı anıları, olanca zulmünü ayrıntılarla yükleyerek zihnine üşüştü. Duvarlarından ışık kusmuklarının aktığı odasında yapayalnız. yüreğinden püsküren isyan duyguları, sonra böğrünü kanatırcasına atını mahmuzlayışı. Kar, kar ve kar. Ufku boz bulanık kılan o sarhoş üfürüntü. Delişmen Poyraz'ın un ufak olmuş cam kırıntılarına dönüştürdüğü kar zerrecikleri aç martılar gibi üzerine saldırırken her şeyden en çok kendisinden kaçarcasına atını şuursuzca mahmuzlamak. Yıllar alışkanlığın ninnisiyle sarmalamaya mı başlamıştı onu da bu haberle kaba etine şiş batmışçasına irkilmişti böyle. Silkin Selim, bak her şey yeniden başlayabilir. Hem de zaman değirmeninde acımasızca öğütülen umutlarına ısıtıcı ilk huzmeyle çatlayan tohumun canlandırıcı gıdasını zerk ederek. Unutma, açılan şer kutusundan mutlak siyahın yanı sıra gizliden gizliye umut da sızar. Şeytanla dost, kar savruntusuyla simgeleşen aşağılanmaya tutsak olma. Dik başını, vur yumruğunu göğe. Ben varım de, nefreti sök at yüreğinden. Keşke kendinle yeniden dost olabilsen. O zaman böylesine apışmaz, umarsız ve yalnız kalmazdın. Aslında her insanın tanımlanmamış ve dışarıya sımsıkı kapalı salt kendisine özgü gizil alanı olabilir. Ama unutma, eserin olan o kaosta kozmoza yeniden doğmalısın. Bak, ilk iç aykırışınla dile getirdiğin gibi Hürrem iş başında, hem de senin yanında. Selim lök gibi sedire çöktüğünde karanlık günün canhıraş çığlıklarını yutmuştu. Geçmişin ağıtlarıyla kasvetlenen odasında yapayalnızdı. Beynini cıvıklaştıran anı sağanağını durduramayınca direncini tüketip o üşüntüye teslim oldu. 1540 yılının başlarında sancağa çıkan 16 yaşında delikanlı. Korkularınca umutları, heyecanlandırıcı düşleri var. Ağabey Mehmet'in veliaht ilan edilişi Karabasanlı gecelere hükümlü kılsa da onu, annesinin bu ölüm fermanın ama annen her şeye kadirdir deyişi ipildek kandil gibi karanlığını ışıtıyor. Annenin oğlunu ilk sancağına götürmesi kanun gereği. İstanbul'dan Hürrem'le birlikte ayrılırken Osmanlı olmanın o güne dek bilinç alanında özgürleşmemiş gururundan habersiz. Ve Bursa'da verilen mola, o pısarık kış günü. Annesiyle karşı karşıya. Tuhaf şeyler söylüyor kadın. Padişah anaları, soyu belirsiz cariyeler. Ama sen farklısın. Hayret, alelade cariye ile bilmem kim soyundan gelenin farkı ne? Hürrem konuşurken sorular üşüşüyor kafasına. Mehmet'le Bayazıt'a acıyormuş Hürrem. Ama neden? Ardından o müthiş söz. Baban Mehmet'i veliaht seçtiyse ben de seni seçtim ve geçerli olan benim irademdir. Bir yanda Allah tarafından insanların başına çoban olarak dikilen cihan hükümdarı, öte yanda onun iradesini hiçe sayan köle. Gene de içini ısıtıyor bu sözler. Ama anlaşılmaz şeyler söylüyor anası. Sen Hazarya'yı canlandıracaksın. Sen, sen, sen. Osmanlı yanında yitiye gömülü Hazarya'nın esamesi mi okunur? Şaşkalıp bakıyor ona. Hürrem aynı anlaşılmaz dille devam ediyor. Sen Hazarya şehzadesisin. Sen Safkan Hazaryalısın. Bu yüzden Osmanlı tahtı senin olacak. Yeter ki sözümden çıkma. Bu dil başka. Hazarya şehzadesi, Safkan Hazaryalı kavramları, lalalarından duymadığı tanımlamalar. Hem kapısındaki iç oğlanı kadar değeri mi var fukara Hazarya şehzadesinin? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 21. Devamı 3. ayrımda.